Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, 16 Mart 2024 tarihinde karşımızda İstanbul'dan Cengiz Güneş var. Cengiz Hocam merhaba.
Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olasın. Geçen derste özellikle şunu konuşmuştuk. Aslında piyasa direkt belirli şartlarla başlamadan önce uzun süre özel sektör ve devlet arasında bazı yap işlet devret, bunun gibi bir sürü işlemlerle aslında herkes bu yapıya bir anlamda antrenman yapmış oldu gibi demiştik. Biz en son yap işletlerde kalmıştık. Yap işletler kısaca neydi ama niye piyasa 1.0 yap işletler modeliyle devam etmedi de böyle büyük bir kırılma yaşadı?
Şimdi yap işlet modeli 4283 sayılı kanunla gündeme geldi ve o dönemde arz açığı nedeniyle ve işte mavi akımında devreye girmesi ve buradaki gazın enerji sektöründe tüketilmesi, enerji arz güvenliğinin sağlanması açısından bu model yürürlüğe girdi. Ama bu modelin temel olarak belirtmemiz gereken bir konusu, yap işlet devlet ile ilgili kapsamı geniş değil, sadece termik santralları kapsayan, nükleeri de kapsamayan, sadece doğal gaz ve ithal kömür santrallarını kapsayan bir model olarak gündeme geldi. Tabii bu modelin uygulamasında şunu ifade etmek lazım. Birinci olarak mülkiyet burada kamuya ait değil, özel sektöre ait demiştik. İkincisi, yapım süresi dahil sözleşme süresi 20 yıldır. Bunu belirtmemiz lazım. Üçüncü belirtmemiz gereken konu alım garantili sözleşmedir. Alım garantisi üretilen enerjinin %85'inin al ya da öde anlaşması şeklinde alınması, %15'inin ise opsiyonel olarak alınması. Dolayısıyla modelin yap işlet devret modelinden ayrılan yönleri bu şekilde. Bir de burada da hazine garantisinin olmasını ifade edebiliriz. Bununla ilgili de geçen söyleşimizde ifade ettiğim gibi kuruluş yerleri uygun olan, çok sistemin ihtiyacı olan kuruluş yerlerinde Adapazarı, Gebze, Ankara temelli, İskenderun Sugözü ve İzmir Ali Ağa'da kurulan güçlü santrallardır. Bunu ifade etmemiz gerekir. Şimdi burada yap işlet modeli arz güvenliği açısından gündeme geldi ifadesiyle birlikte şunu söylememiz gerekir. Bu model neden devam etmedi? Yani bu model neden devam etmedi ifademizi güçlendirici tespitleri yapmamız lazım. Çünkü piyasaya geçişte buradaki deneyimler hem kamu kesimi için hem de özel kesim için bir tecrübe olduğunu ifade etmiştik. Neden devam etmedi? İlk olarak içinde bulunan dönem önemli bir dönem. Yani 1999-2000-2001 yılları Türkiye'de ekonomik krizin olduğu, siyasal istikrarın olmadığı, dünyada da hatırlarsanız Güney Asya krizinin, Rusya'nın moratoryum ilan etmesinin etkileriyle Türkiye'de de yabancı sermayenin çıkışının hatta ivmelenmesiyle birlikte rezervlerin azaldığı bir döneme denk geliyor. Kamu finansman açığı çok fazla. Bu açıdan da 98 yılında yakın izleme anlaşması yapılmıştı. 99'da da IMF'le niyet anlaşması yapıldı. Birinci niyet anlaşması yapıldı. Burada bu niyet anlaşmasında enerji kitlerinin iyileştirme planı kapsamında taahhütler verilmişti. İkinci olarak elektrik fiyatlarının maliyet tabanlı olarak belirlenmesi taahhüt edilmişti. Üçüncüsü de üretim ve dağıtım tesislerinin özelleştirilmesi ve en önemlisi, şimdi sizin dediğiniz konuya geliyoruz, IMF taahhütleri arasında ilk olarak Aralık 1999'da verilen niyet mektubunda elektrik ve gaz sektörlerinde düzenleyici kanunların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmesi konusunda taahhüt vardı. Ama bu 2000 yılında gerçekleşmedi. Hemen akabinde ise Aralık'ta bir niyet mektubu daha verildi. Bu niyet mektubunda da yine benzer konular gündeme geldi. Özellikle de IMF'in niyet mektubundaki konu ve elektrik piyasasının serbestleşmesi konusunda taahhütlerin yerine getirilmesini istemesinin temel amacı düzenleyici çerçeve vasıtasıyla ilk olarak özelleştirmeler vasıtasıyla gelir elde edilerek kamu finansman açığının giderilmesi, ikinci kademede de yabancı doğrudan yatırımların çekmesinin hedefleyen ve özel sektör tarafından yatırım yapılması nedeniyle de kamu yatırımlarının azalmasını, böylece de bütçeye olumlu etkisi, kurlara olumlu etkisini hedefleyen bir bütünlük içerisinde bunları değerlendirmek gerekir. Ayrıca önemli bir konu şudur. Neden devam etmedi konusuna, yap işlet modeli neden devam etmedi konusuna cevap vermek üzere elektrik piyasası ve gaz piyasası kanununun serbest olarak belirlenmesinin IMF niyet mektubunda almasının bir sebebi ve 99'da yerine getirilmeyen bu taahhüdün 2000'li yılda tekrar taahhüt olarak yer alması performans kriterleri arasına kondu. Neden performans kriterleri arasına kondu? Çünkü IMF serbest bırakacağı kredi dilimlerini bu kanunun 31 Mart'a kadar, 2001 31 Mart'a kadar meclisten geçmesi koşuluna bağlamıştı. Bu kanunun meclisten geçmesi ile ilgili olarak da dilimler serbest bırakılacaktı. Bu açıdan da bir dış zorunluluktan bahsedebiliriz. Yani dışarıdaki bir etki, gerek Dünya Bankası'nın reform kredilerinin, ekonomik reform kredisinin kullanılması, gerekse genel makroekonomik dengeler açısından IMF'e gidilmiş olması ve IMF'in yapısal tedbirler arasında elektrik piyasası ve gaz piyasası düzenlemesini performans kriteri olarak belirtmesi bizi zorunlu olarak serbest piyasa modeli ile ilgili bu kanunların çıkması ve dolayısıyla da model yatırımların artık son bulmasını ifade eden bir tarzda düzenlemeler yapılmasına getirdi. Çünkü buradaki temel konu yabancı sermayenin ancak anayasanın 47. maddesinde yapılan değişiklikle kanunla düzenlenmesi, hangi konuların özel sektör eliyle gördürülmesinin kanunla düzenlenmesini düzenleyen bir madde. Onun akabinde 125. madde, yabancılık unsuru olanlarda milletler arası tahkime gidilmesi konusu ve 155. maddede de Danıştay'ın artık bu sözleşmeleri incelemesinde sadece görüş vermesi niteliğinde, ki idare açısından bağlayıcı bir özelliği yoktur bunun. Eskisi sözleşmenin yargılanması şeklindeydi. Dolayısıyla içerideki etki kamu finansman açığı, ama dışarıdaki etki de mali durumun düzeltilmesiyle ilgili yapısal tedbirlerin alınması gerektiği. Neden? Diğer bir etki bu yatırımlara hazine garantisi verilmesi dolayısıyla Türkiye'nin ülke olarak borç servis oranındaki iyileştirmelere konu olması ve ülke risk priminin azaltılması amacıyla hazine garantisinin artık bu projelere verilmeyeceğinin ifade edilmesi. Niyet mektubunda nitekim Yapıştet Devlet ile 29 proje dışında 2002 yılı sonuna kadar bitme koşuluyla devam etmesi ifade edilmişti. İkinci olarak da yine geçici 4 ve 8. maddedir. 4628'in ilk örneğinde. İkinci olarak da işletme hakkı devir modeliyle yapılan tesislerin özelleştirmelerinin de yine 2002 yılı Ekim ayıydı zannediyorum. Ekim ayı sonuna kadar bitirilmesi koşuluyla bunlara hazine garantisi verileceği ve bundan sonra da yeni hazine garantisi bu tür projelere verilmeyeceği şeklindeki taahhütlerdi. Bunların hepsini topladığımız zaman bundan böyle bu tür modellerin uygulamasının enerji sektöründe yapılmayacağını sonuca götüren, dolayısıyla da hazine garantisi olmadığı için de bu tür projelere finansman bulunamaması gündeme gelecektir. Ve bu modellerden 4628 sayılı kanunun bu geçici 4 ve 8. maddesiyle birlikte vazgeçilmiş olmasını ifade ederiz.
Peki.
Buyurun.
Burada değindiğim bir nokta daha vardı hocam. O da maliyet, elektrik fiyatlarının maliyeti yansıtmasıydı galiba, inanılmıyorsam. O zaman elektrik fiyatları maliyeti yansıtmıyor muydu?
Elektrik fiyatları maliyeti yansıtmıyordu. Hatta niyet mektubunda şöyle açıkça ifade vardır. O zamanki TEAŞ'ın maliyetlerinin, TEDAŞ, o zaman biliyorsunuz dağıtım ve perakende satışı TEDAŞ yapıyordu. Bunun fiyatlarının gerçeğe maliyetleri yansıtmadığını ifade eden tespitler vardır. Ve bunların gerçek maliyetlere yansıtılması, hatta şu ifade de vardır hatırlıyorum, zaman içerisinde ya 99 ya 2000'li yıllardaki niyet mektubunda zaman içerisinde elektrik fiyatlarının artırılması gerektiği konusu. Neden? Çünkü bildiğiniz gibi elektrik sadece yani teknik veya işte hukuki konu değil, aynı zamanda siyasi bir konu. Tüketimlerin yapılmasında elektrik fiyatlarının belli dönemlerde baskılanması söz konusu. Dolayısıyla da kamunun maliyetleri bir taraftan yatırım maliyetleri artarken bu maliyetlerin doğrudan doğruya fiyata yansıtılması söz konusu olmayabilir. Nitekim bizdeki 233 sayılı kanun hükmünde kararname vardır. Kamu iktisadi teşebbüslerinin piyasaya arz edeceği hizmetlerle ilgili, bunun yanılmıyorsam 35. maddesinde eğer herhangi bir şekilde bir kamu hizmetine ilişkin veya kamu mal satışına ilişkin maliyetin altında fiyat belirlenecekse buna Bakanlar Kurulu kararıyla yol açılması gerekir diye düzenleme vardır. Dolayısıyla da hazinenin açığının büyük bölümü de buralardan geldiği için bu tespit de vardır. Hazine açığının kamu iktisadi teşebbüslerinden kaynaklandığı, sosyal güvenlik harcamalarından kaynaklandığı yolunda tespitler de vardır. Bu hazine açığının giderilmesi ve makro dengelerin sabitlenmesi açısından enerji kitlerinde de yeniden yapılandırılma çalışmasının yapılması ile 2000'li yıldaki o niyet mektubunda yer alır. Ve burada da hatırlayacağınız üzere kanunun çıkmasından önce TEAŞ'ın 3'e bölünmesi, TEAŞ'ın satış bölümünde TEDAŞ olarak bölünmesi, efendim üretimin EÜYAŞ olarak bölünmesi ve iletim olarak da TEİYAŞ'ın belirlenmesi söz konusu idi. Burada da TEDAŞ zaten geçmişte yapılan Yapıştet ve Yapıştet Devlet sözleşmelerini devraldı. EÜYAŞ'tan aldığı enerjiyle bunları paçallayarak dağıtım şirketlerine satışını yapmıştı. Yani burada kapsamlı bir şey söz konusu, yaklaşım söz konusu. Yapısal tedbirler kapsamında enerji sektörü yer aldığı gibi, bildiğiniz gibi işte banka sektörü, şeker, tütün, efendim gibi Bağımsız idari otoritenin düzenlenmesi gerektiği de aynı şekilde bu niyet mektubunda yer alır. Genel çerçeve bu şekilde. Bunların Peki. hepsini toparladığımız zaman da kamu finansman açığının giderilmesi, işte kitlerdeki açığın giderilmesi, hazinenin yeni garanti vermeyerek taahhütlerinin kısıtlanması gibi konular zaten tanımdan göreceğimiz üzere işlet modeli sadece termik santralları kapsıyordu. Yani özel sektörün 4628'de piyasaya girişini düşünürsek bizde sadece termik santral ihtiyacı değil, hidroelektrik santrallar da yapımı söz konusu. Diğer jeotermal santralların yapımı da söz konusu. Ve nitekim hatırlayacağınız gibi de 2001'de ilk serbestleştirme üretimde hareketleri hidroelektrik santrallardan başlamıştır. Daha sonra diğer kaynaklara doğru bir yönelim olmuştur. Bundan dolayı da ihtiyaca binaen bu tür dış etkilerle, içeride de finansman açığı etkisiyle bu tür bir geçiş söz konusu olmuştur şeyde.
Peki.
Yap işlet modelinden piyasaya geçiş bu tür çerçevedeki belirlemelerle olmuştur.
Büyük bir enerji açığı var. 1990'lara biraz daha tekrar geri dönelim. Olmayan enerji en pahalı enerjidir denilerek bir sürü yap işlet devret sözleşmesi yapılmış. Ülkenin belki arz açığının bir kısmı giderilmiş. Ama bu sırada da birçok alım garantileri verilmiş. Üzerine de yap işlet sözleşmeleri gelmiş. Gene alım garantileri verilmiş. Sonunda bu fiyatta tüketiciye yansıtılamamış. Ve sonunda bir tarafta büyük alım garantileri, bir tarafta da büyük sübvansiyonlarla büyük bir risk oluşmuş mu bunun özeti?
Evet, yani buradaki olay sektördeki nakit açığı fazladır. Neden fazladır? Sektörde yaratılan nakit, sektörde yapılan toplam tahsilat, sektörün yapmış olduğu yatırımları, CAPEX maliyetlerini, OPEX maliyetlerini ve makul karı, özel sektör yaptığı için makul karı karşılayacak nitelikte olmalı ki sürdürülebilir bir yapıdan bahsedelim. Olmadığı takdirde ne oluyor? Olmadığı takdirde hazine kamu iktisadi teşebbüslerini finanse ediyor. Kamu iktisadi teşebbüslerini hazine parasıyla finanse ediyor. Bu hazine parası da ya vergilerdir ya da borçlanmadır. Bu da hazinenin genel dengesini etkileyen bir konudur. Elektrik piyasasındaki elektrik fiyatlarında da yapacağınız zamların bir sınırı olduğu için gerek sanayinin rekabet gücünü bozmamak açısından gerekse evsel tüketicilerin korunması açısından bu tür konular gündeme gelmiştir. Nitekim hatırlayacağınız üzere çapraz sübvansiyonlar konusu da gündemdedir. Yani çapraz sübvansiyon dediğimiz zaman BOTAŞ'ın örneğin sanayi kesimine ve evsel kesime verdiği gaz fiyatlarında evsel kesime düşük verip sanayi kesiminin evsel kesimi finanse etmesi veya kamu iktisadi teşebbüsleri arasında işte BOTAŞ'ın EYYAŞ'ın BOTAŞ'tan gaz alması, EYYAŞ'ın sistem kullanım bedelini TEİYAŞ'a ödemesi veya işte EYYAŞ'ın görevli tedarik şirketlerine enerji satışında ki fiyat uygulamaları, bunların tamamı maliyet esaslı fiyat uygulaması değildir. Sübvansiyonlu ve nakit açığını gidermek üzere kısa vadeli tedbirlerdir. 2008 yılıydı yanılmıyorsam, kamu iktisadi teşebbüslerinde, enerji kitlerinde maliyet esaslı fiyatlara geçilmesiyle ilgili de Yüksek Planlama Kurul kararı yayınlanmıştı.
Yani
burada
söylenmiş
lazım. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun santrallara verdiği kömürlerin fiyatları da bu kapsamdadır. Dolayısıyla da asıl tespit edilmesi gereken konu sektörde yaratılan nakdin, hatta tahsili de koymamız lazım. Tahsil edilen nakdin üretim, dağıtım, iletim hizmetleriyle ilgili olarak bunların yatırım bedellerini ve işletme bedellerini karşılayıp özel ya da kamu sektörü olsun fark etmez, işletmecilik bir bilimdir. İşleticiye de makul bir karı bırakacak tarzda bir yapının kurulması önemlidir. Bu yapı olmadığı zaman zaten palyatif tedbirlerle bu sorunların ötelendiğini görebiliyoruz. Yani geçmiş uygulamalarda da günümüz uygulamalarında peki, da evet, bu bir yapı söz konusu.
Peki burada bir başka konu var. Belki seni hazırlıksız yakaladım ama notlarımda atladığım bir konu. Otoprodüktörler.
Evet.
Nereden çıktı otoprodüktörler?
Otoprodüktörler de şöyledir. 3096 sayılı kanun kapsamında özel sektörün kendi enerji üretip satışı söz konusu olduğunda otoprodüktörlerle ilgili de bir bakanlar kurulu kararı yayınlanmıştı. Buna ilişkin olarak da yüksek ısıyla çalışan ve yüksek enerji tüketen, darbeli enerji tüketen tesislerin kendi enerji güvenliğini sağlamaları amacıyla bunlara elektrik üretim tesisi kurma hakkı verilmişti. Bu hak nedeniyle de bunlar hem enerji üretebiliyorlardı hem de ürettikleri enerjinin %25'ini satış TEAŞ'a, satış daha sonra da TETAŞ'a tabii satış yapabiliyorlardı. Bir de otoprodüktör grubu vardı. Yani otoprodüktör grubunda örneğin bir kağıt imalatçısı bir şirket kendi tesisini kuruyor. O fazlasını da satıyordu. Otoprodüktör grubu ise birden fazla tüzel kişi bir araya geliyor. Örneğin bir çimento fabrikası, efendim bir kağıt fabrikası, bir demir çelik fabrikası bir araya geliyor. Bunlar bir otoprodüktör grubu olarak bir tesis kuruyor. Hem kendi tüketimlerini ne yapıyorlar? Karşılıyorlar. Hem de ne yapıyorlar? Fazla enerji varsa onu satıyorlardı. TETAŞ'a satıyorlardı. Bu türden bir sistemdi. Bu da bir deneydir. Buradaki şirketler de mesela piyasada daha sonra oyuncu olarak yer almışlardı. Mesela Akenerji'nin ilk uygulamaları hatırlayacağınız üzere otoprodüktör uygulamalarıdır. Yani Mustafa Kemal Paşa'daki işte tesisleriyle önce otoprodüktör tesisi kurmuştur. Daha sonra oyuncu olarak piyasada yer almıştır. Otoprodüktör de bir ihtiyaçtan kaynaklanan bir konudur. Onun da çıkış şekli bu dediğim çerçevede olmuştur.
Peki tarihsel veya karar et, Bakanlar Kurulu kararıyla dedin galiba. Otoprodüktörü evet. Bu modeller arasında nereye oturtuyoruz? Yapışletle, yapışlet devlet arası mı yoksa yapışletin bir ilerisi gibi mi?
Sen yapışlet gibi düşünmek lazım. Çünkü sonuçta mülkiyet kendisine ait. Orada mülkiyet kendisine ait. Kamuyla ilgili herhangi bir taahhüdü yok orada. Tamamen finansmanı da kendisine ait, kar zararı da kendisine ait. Onu şeye oturtmamız lazım. Yani o sözleşmelerde imtiyaz niteliğinde değil, kuruluşu da değil ama orada da o dönemde henüz piyasa 4628 sayılı kanun oluşmadığı için onlar da 3096 sayılı kanun kapsamında bu işlemi yürüttüler. Çünkü bu o dönemde de imtiyaz gerektiren bir işlemdir. Yani imtiyaz dediğimiz zaman şöyle bir konu var. Kamu hizmeti niteliğinde elektrik üretimi tanımlanmış vaziyette. Kamu hizmeti niteliğinde tanımlanması şu demek. Yani geçen konuda biraz daha yüzeysel geçmiştik. Bu şeyin anlaşılması açısından açmak gerekir. Kamu hizmeti dediğimiz zaman sermayesi, karı, zararı kendisine ait olmak üzere kamunun yerine getirmesi gereken bir hizmetin özel sektör aracılığıyla yerine getirilmesini ifade eden ve bir ihtiyaç niteliğinde olan sürekli ve düzenli faaliyetlerdir. Yani bu faaliyetler işte yol yapımından başlar, efendim işletmeciliğine gider, limanlar o şekildedir, elektrik üretim, dağıtım, iletim o şekildedir, telekomünikasyon hizmetleri o şekildedir. Şunu ifade etmemiz lazım, bir de altını çizmemiz de lazım. 4628 sayılı kanunla her ne kadar biz piyasa serbestleşti desek de burada yapılan hizmet yine kamu hizmetidir. Kamu hizmeti özel sektör eliyle gördürülmektedir. Neden? Çünkü burada kamu hizmeti vardır ki üretim tesisi kurarken ihtiyaç olduğunda bir kamulaştırma yapılmaktadır tesis yerine ilişkin. Veya dağıtım hizmeti yapıldığında özel sektör eliyle gördürülmekte ama efendim şebekeyle ilgili direkt yerleriyle ilgili kamulaştırma gerektiğinde kamulaştırma yapılabilmektedir. Bu da zaten kamu hizmeti niteliğinde olduğundan bu hak verilmiştir. Kamulaştırma hakkı. Diğer hizmetlerde yoktur mesela. Ama mesela otoprodüktörde sorunuza yine dönüyorum. Otoprodüktörleri mülkiyet açısından değerlendirdiğimizde işlet modeline yakın bir model olarak söylememiz gerekir.
Şimdi burada güzel bir noktaya girdik. Aslında biraz sürede daraldığı için biraz belki ucunu vermek lazım. Kamu hizmeti kavramı. Elektrik ne zamandır kamu hizmeti Türkiye'de, ben de bilmiyorum ama bu nasıl bir kavram? Yani bir süre özel sektör yapamaz deniyor. Özel sektör mülk edilemez diyor. Bir süre sonra da bunu özel sektör de yapabilir diyor. Böyle bir süreç mi yaşandı?
Ya bunun tarihsel olarak baktığımız zaman işte geçen de konuşmuştuk. Menafi Umumiye Kanunu ile gündeme gelmişti. Cumhuriyet döneminde gelmişti. Dolayısıyla burada bunun gelme sebebi tabii Osmanlı döneminde verilen imtiyazlarda yaşanan kötü tecrübelerin etkisi çok fazladır. Yani Osmanlı döneminde hatırlarsanız İstanbul, işte Bağdat, İstanbul, Hicaz demiryolları, maden imtiyazları, efendim limanlara ilişkin imtiyazlar ve bu imtiyazlarla ilgili olarak Türkiye'nin muhatap olduğu tazminatlar, Rumeli Demiryolu örnek olayı gibi olayları düşündüğümüz zaman burada muhatap olan tazminatlar nedeniyle de duyunu umumiyenin korunması ve Cumhuriyet döneminde bu borçların yüklenilmesi dolayısıyla imtiyaz konusu ve verilmesi konusunda bir hassasiyet doğmuştur. Yani idarede, o dönemdeki idarelerde bu konuda bir hassasiyet doğmuştur. Bu da gayet doğaldır. Çünkü yani orada bayağı bir tazminatlar ödenmiştir. Yani orada işte çeşitli şeyler vardır. Lubini davası, Hirsch davası falan gibi çeşitli davalar vardır. Bu konuda meraklı olan dinleyicilere de bir kitap önerisi yapmak isterim. Yani benim de çok severek birkaç kere de okuduğum bir kitaptır. Şark meselesi. Osmanlı'nın sömürgeleşme tarihi, yazarı da Süleyman Kani İrtem. Yani bu kitabın okunması çok şeydir. Bence her Türk vatandaşının okuması gerekir yani. Bu konularla ilgili olsun olmasın çıkarılacak çok fazla dersler vardır. Yani Batı'nın Türkiye'ye, Osmanlı'ya bakışı ve hangi kanallardan ne tür girişler yaptığı konuları falan. Şimdi orada ki deneyler nedeniyle uzun süre bu imtiyaz konusunun verilmesi Danıştay'ın denetimine tabi hale getirilmiştir. Yani bu 24 Anayasası'nda da mesela vardır, 61 Anayasası'nda da vardır. Demin bahsettiğim 82 Anayasası'nda da vardır. Ha, değişikliklerde bahsettiğim gibi dış etkilerde, yabancı sermayenin gelişi falan gibi ve kamu finansman açığının giderilmesi gibi konularla nakit sıkışıklığı açısından gündeme gelmiştir. Yani burada kamu hizmeti konusunda özel sektöre yaklaşım, özel sektör özelinde de yabancı sermayeye yaklaşımda bu tür bir deneyin sonuçları vardır. Yani bürokraside de, siyasette de oldu. Yani siyasette de oldu. Bakın o anayasa değişikliğinin meclisten geçişinde çok yoğun tartışmalar olmuştur. Yine meraklı arkadaşlara ifade etmek gerekir. O 99 senesindeki meclis tutanaklarını okumalarını öneririm. Çok hararetli tartışmalar olmuştur yani bu özel sektöre bu tür şeylerin verilmesi konusunda. Yani bu şeyler yaşanan tecrübelerin bir sonucudur. Bu arada da şunu belirtmemiz lazım. Anayasa Mahkemesi'nin olsun, Danıştay'ın olsun bu sözleşmelerin iptaliyle ilgili olarak gerekçeli kararlarında da bu demin bahsettiğim konuların tamamı şey yapar, işlenmiştir yani özel sektöre verilmesi konusunda. Ama kanun değişikliği olduğunda siyasi idare zaten diyor ki ben iradi olarak diyor bunları kanun eliyle kardeşim özel sektöre yaptırabilirim dediği zaman da kanun konusu oldu. Kanun çıktıktan sonra da zaten çerçevesi belli ve bugünlere kadar gelen bir süreç bu şekilde yaşanmış oldu.
Evet. Benim okuduğum tarihte de aslında yerli sermaye olduğu sürece serbest müteşebbisin büyük bir sorun olmadığı ama yerli sermaye arandığına dair bazı kısımlar vardı.
Var tabii tabii işte yerli sermaye aranmasında da geçen de tekrar olmasın diye söylemedim. Yani Kayseri civarı elektrik AŞ'ye verilmesi mesela 1926 senesinde verildi. En eski şeydir o yani imtiyaz sözleşmesidir yani hiç verilmemiş de değildir yani işte 50'li yıllarda Çukurova bölgesine verilen ve Kepez bölgesine verilen imtiyazlar Aktaş'a verilen imtiyazlar İstanbul Anadolu yakasının dağıtımının işletilmesiyle ilgili yani hiç verilmemiş de değil yani verilmiş ama ben güzel bir tespit yaptım. Yani yerli sermaye öncelikli olması kontrol altında bulundurulmasını ifade ediyor. Yani o yine geçmiş deneyimlerden gelen bir şeydir yani yaşanan olaylar. Bu arada yani daha kaynak olarak bu Ahmet Murat Paşa'nın bir intak-ı hak risalesi diye bir şey var mesela. Osmanlı döneminde verilen imtiyazlar ve nakit açığının giderilmesiyle ilgili bu sorunun çözümüyle ilgili tespitlerinin yer aldığı mesela onu da önerebilirim. O da şeydir yani çok güzel kaleme alınmış olayları falan ince analiz eden gerek bürokraside gerek diplomasideki konuları analiz eden bir şeydir. Dolayısıyla bu yaşanan tecrübeler zaten birikiyor. Yani geçen konuda da söyledik kamu kesiminin tecrübeleri işte siyasi kesimin tecrübeleri maddi koşullar çok belirleyici oluyor burada. Asıl belirleyici olan kamu finansman açığının belirleyici olduğu gözüküyor yani. Demin bahsettim niyet mektubunun her sayfasını okuduğunuzda efendim, özelleştirme istiyor, kamu finansman açığı kapansın. Özelleştirme istiyor, yabancı sermaye gelsin. Özelleştirme isterken yabancı sermaye gelsin derken diyor ki tahkim de olsun ki yabancı sermayenin hak ve menfaatleri milletler arası tahkim yasasına tabi olsun ve özel kanunla bunlar düzenlensin ki idarenin statüer ilişki nedeniyle sözleşmeleri tek taraflı olarak feshetme, tesisi devletleştirme gibi konular gündeme gelmesin, gelirse tazminat hakkı doğsun diye. Bu türden düşünceler ve tecrübelerin buralara yansımasından kaynaklanan konular tamamen yaşanmışlıkla ilgili konular diye düşünüyorum ben açıkçası yani.
Evet hocam çok teşekkürler. Aslında konuşamadığımız iki konu daha kaldı. Bir sonrakine bunları bırakalım. Var mı eklemek istediğiniz bir şeyler?
Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir söyleşi olmuştur. Bu özellikle tekrar vurgulamak isterim. Yani ilgili arkadaşlar için yani ilgilenen ya bu konuda derinleşeyim bir tarih konusunda imtiyaz sözleşmelerin tarihi konusunda diye düşünen arkadaşlar için o şart meselesi Osmanlı'nın sömürgeleşme tarihi kitabını öneriyorum yani okunmasını. Teşekkür ediyorum Barış.
Ben teşekkür ediyorum hocam. İyi geceler.
İyi akşamlar.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.